Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Geçen bölüm laktik asit mevzusuna giriş yapmıştım. Duymadığınız şeylere ya da eksik ve hatalı bilgilere sahip olduğunuzu düşündüğüm bilgilerle giriş yapmak uygun gelmişti. Zira konu ve başlık ne kadar iddialı olursa o kadar fazla ilgi çekiyor. Mesela çok daha önemli olduğunu düşündüğüm bazı konular VO2 Max gibi gayet overrated bir bölüm kadar dinlenmiyor. Neden böyle bilmiyorum ama insanlara VO2 Max'ları ile değil finish noktasındaki süreleriyle değerlendirilecek olacaklarını hatırlatmak istiyorum. Ne kadar az laktik asit ürettiniz, yüksek VO2 Max'a sahip oldunuz ya da çok düşük nabızlarla uzun mesafeleri koşabildiğiniz olsa olsa istatistiki şeyler olabilir çünkü. Kimse dinlenik nabzı düşük diye madalya ile ödüllendirilmiyor nihayetinde. Neyse nerede kalmışım? Laktik asitin oluşma sürecini neden açığa çıktığını açıklamışım. Son olarak da laktatın laktik asitten farklı bir madde olduğunu ifade etmişim. Devam edelim. Ha bu arada bu bölüm geçen bölümden çok daha fazla duymadık bilgi içeriyor bilginize. Ne demiştim? NADH diye bir substrat var. Bu substrat ATP üretimi esnasında belirleyici bir göreve sahip ve hücre sitoplazmasında glikoliz yoluyla ATP sentezinde görev almakla kalmıyor. Aynı zamanda mitokondride oksijenin de dahil olduğu süreçte görevli. Ancak mitokondri duvarından geçebilmek için indirgenmesi, bileşimindeki hidrojen atomundan kurtulması gerekiyor. Ki bu indirgenme reaksiyonu esnasında piruvatlar da laktik asite dönüşüyordu. Hatırlatmış olayım. NADH'takine benzer şekilde laktik asitin de zardan geçişi yasak. Zar derken hücre zarı yani sarkolemma. Hücre zarından geçebilmesi için laktata dönüştürülmesi gerekiyor. Bu dönüşüm sırasında ortama hidrojen iyonu salınıyor ki bu iyonlar daha sonra NADH ile birleşerek mitokondri zarından geçecek ve su ile karbondioksitte metabolize olacaklar. Ancak bu alışveriş esnasında salınan iyonlar ortamın pH'ını düşürerek asidik bir durum yaratıyorlar. Fizyolog ve antrenman bilimcilerin yapmış oldukları laktat testinin maksadı aslında bu durumla dolaylı olarak ilişkili. Zira laktik asitin laktata dönüşümünün ardından laktatın hücre zarından geçerek kana karışma hızı ile hidrojen iyonu birikim hızı neredeyse aynı. Kandaki laktat birikiminin artışı incelenerek tespit edilen şey aslında hidrojen iyonlarının neden olduğu ve olacağı yorgunluk seviyesi tespiti. Belki de pek çoğu tespit ettikleri doğru sonucu yanlış bir yaklaşımla buluyorlar. Ulaştıkları sonuç her ne kadar laktatın kandaki oranıyla bağlantılı olsa da laktatın artışı yorgunluğa yol açmıyor. Çünkü ellerindeki numune kanda var olan laktat. Artık hücreden çoktan uzaklaştırılmış olan bir şey yani. Yorgunluk dediğimiz şey ise bizzat hücre içiyle ilişkili ve bu duruma olsa olsa sebep olmuş olabilir laktat dediğimiz madde. O da dolaylı bir yoldan. Zira ne demiştik? Laktik asiti hücreden uzaklaştırmak için laktata dönüştürüyoruz. Neden? Çünkü laktik asit formunda zardan geçebilemiyor bileşik. Laktata dönüşürken ise ortama hidrojen iyonu salınıyor. Yani reaksiyon sonucu laktat ve hidrojen iyonu açığa çıkıyor. Ve laktat hücre zarından geçip kana karışıyor. Aynı anda da hidrojen iyonu hücre içine dağılıyor. Sizler laktat testiyle işte bu uzaklaştırılan ve başka organ ve hücrelerde kullanılacak olan kandaki laktatı ölçtürüyorsunuz. Ne var ki sizi yoran şey aynı reaksiyonlar sonucu açığa çıkan ve hücre içinde çoğalan hidrojen iyonları. Umarım toparlayabilmişimdir. Ha bu hidrojen iyonları da toksik madde işte ortamın pH'ini düşürerek asidize ediyorlar. Ki önceki podcast'te bu durumun yani asidize olan ortamın nelere yol açtığını aktarmıştım. Laktat hakkında bildiğimiz pek çok bilgi Berkeley Üniversitesi'nden George Brooks'un çalışmalarına dayanıyor. George Brooks 1960'larda Queens College'deki antrenörü laktik asidin yüksek tempolu antrenmanda yaşadığı yanma hissinin ve performans kaybının nedeni olduğunu söylediğinde laktatla ilgilenmeye başlıyor. Ve laktatı hayatının çalışması yapıyor. Brooks ilk dönem araştırmalarında fareler üzerinde radyoaktif laktik asit uygulamasını gerçekleştiriyor ve farelerin diğer hiçbir enerji kaynağında olmadığı hızda laktik asidi enerji kaynağı olarak kullandığını tespit ediyor. Böylelikle klasik laktat teorisinin yanlış olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani laktatı zararlı bir son ürün olarak gören teoriyi. Sayısız laboratuvar testi sonucundan sonra laktat mekiği, laktat shuttle olarak adlandırılacak teoriyi geliştiriyor. Arkadaşlar laktat kendisini kan akışına sokan, kas hücrelerinin duvarından kolayca sızan oldukça hareketli bir bileşik. Laktat kan yoluyla diğer kas hücrelerine, özellikle düşük yoğunlukta çalışan kaslara ve dinlenik durumdakilere ve diğer organlara akar. Onlar da kalp, karaciğer, beyin gibi önemli organlarımız ve yakıt olarak kullanılır. Karaciğere ulaşan laktat glukoza dönüşür ve azalan yakıt depolarını doldurmak için en çok çalışan kaslara geri gönderilebilir. Brooks, egzersiz bilimi dünyası için hayli çarpıcı bir sonucu olan bu teoriyi 80'lerde sirkülasyona soktuğunda aslında teorisinin esas parçasını açıklamamıştı bile. Laktatın sadece hücre zarlarından değil, mitokondri zarından da geçebilip doğrudan enerji üretiminde rol oynayabilmesi gerçeğini. Zira klasik teori değil laktatın enerji üretiminde doğrudan rol oynamasını, mobil ve hızlı bir enerji kaynağı olarak diğer hücre ve organlarca kullanılabileceğini de kabul etmiyordu. Ancak yıllar içinde bunu da ispatladı ve laktatın oksijenli enerji üretim modelinde kas hücreleri tarafından kullanılabildiğini gösterdi. Esasen hücre içinde üretilen laktat miktarı kana karışmak üzere serbest bırakılanın çok üstündedir. Laktatın yaklaşık %75'i hücre içinde kalmaktadır ve bu oran dayanıklılık egzersizleri ile birlikte daha da artmaktadır. Dayanıklılık egzersizleri üretilen laktat miktarını değiştirmeden kana karışan laktat oranını düşürmeye yardımcı olmaktadır. 2006 yılında Brooks nihayet mitokondride gerçekleşen aerobik laktat metabolizmasını, enzimleri, proteinleri, komplekslerini vesaire mikroskopla gözlemledi ve teorisine son şeklini verdi. Brooks'un keşfettiği şey olağanüstü bir şey aslında. Anaerobik sürecin sonunda üretilen laktik asidin laktata dönüşerek aerobik sürece dahil olmasının tespiti, anaerobik ve aerobik enerji üretim süreçlerinin bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu şu demek oluyor: daha önce anaerobik metabolizma olarak düşünülen şeyin aslında tamamlanmamış bir aerobik metabolizma olduğu anlamına geliyor. Orta şiddette egzersiz sırasında enerji için parçalanan karbonhidratların çoğu aerobik olarak işlenir ve laktat üretmez. Daha doğrusu ihmal edilebilir düzeyde üretilir, bunları ifade etmiştim. Fakat yüksek yoğunluklarda üretilen piruvatın tamamı mitokondriden geçebilecek imkana sahip olmadığından ikinci bir yol kullanılır. Ne oluyordu? Laktik asit üretiliyordu. Piruvatın laktik asite, laktik asitin de laktata dönüşümü sadece diğer kas hücrelerine, kalbe, beyne, karaciğere falan kullanılmak üzere enerji kaynağı yollamak değildir. Ki artık biliyoruz, üretilen laktatın çoğu hücre içinde kalmaktadır. Piruvatın görece düşük geçiş hızıyla karşılanamayan aerobik enerjiyi sonradan laktat ile sağlayarak üretim sürecini tamamlamak içindir bu. Yani bir açık var, çünkü anaerobik enerji üretiyoruz ve bu açık bir şekilde o anaerobik enerji üretimi mekanizmasında ortaya çıkan laktatla tamamlanmaya çalışıyor. Yani o açığı kapatıyoruz bir şekilde ama sonuçta ortam asitize olduğu için yorgunluğa da yol açıyor bu durum. Glikojen ve glukoz oksijensiz olarak laktata dönüştürülür ve ardından laktat mitokondride oksijen vasıtasıyla karbondioksit ve suya dönüştürülür. Metabolizma enerjiyi mümkün olduğunca ekonomik kullanma eğilimindedir ve dayanıklılık egzersizleri oksijenli solunum verimlilik oranını bu sayede arttırır. Laktatı daha yüksek oranda aerobik enerji üretim sürecine dahil ederek. Dahası Brooks şunu da ispat etti: dayanıklılık egzersizleriyle artan hücre içi laktat seviyesi, yani üretilen laktatın daha yüksek oranda hücre içinde kalması, birikmesi diyelim, çeşitli genleri düzenleyen serbest radikallerin üretimi de tetiklemekteydi. Bu genlerin bazıları mitokondri metabolizmasını da yönetmektedir. Yoğun egzersiz sırasındaki hücre içi laktat birikiminin kas hücresinin daha fazla mitokondri üretmesi için uyardı ve böylece gelecekteki çalışmalarda laktatı ve diğer yakıtları yakma kabiliyetini arttırdığı da görülmekteydi. Peki bu ne demek oluyor şimdi? Vücudun laktatı kullanma kabiliyetinin artması, kana karışan laktat oranının düşmesi ve daha yüksek performans seviyesine çıkmak anlamına geliyor. Bu tespit cevaplanması gereken bir başka soruya kapı açıyor ama. Daha önce belirttiğim üzere laktat hücre dışında taşınıp kan yoluyla diğer kas hücrelerine, bilhassa aktif olmayan dinlenik haldeki hücrelere ya da aerobik enerji üretimi için acil kaynak ihtiyacına giren yavaş kasılan kas hücrelerine, beyne kalp kaslarına, karaciğere, hatta diyafram kaslarına vesaire gönderiliyordu. Peki hücre dışı sınırlandığında, daha az miktarda laktatın hücre dışına çıkacağına izin verildiğinde, yani performans olumsuz etkilenmez mi? Bir yandan laktat üreten hücrelerin enerji üretim verimliliği artarken, öte yandan laktat mekiğinin yoğunluğu azalarak laktatın başka yerlerde kullanımı azalmaktadır. Bu sorunun cevabını henüz bulamadım. Ancak her halükarda hücreyi daha fazla laktat üretmeyi zorlamak performansı geliştirmektedir. Bunun tartışmasına girmeyeceğim. Şimdi değineceğim şey işte bu laktat üretiminin zorlandığı eşiğe ilişkin. Laktat eşiğine. Geldiğim noktaya kadar olan kısmı toparlayarak laktat eşiği fenomenine giriş yapmaya çalışacağım. Laktat, hücre içinde hapsolmaya mahkum bir ürün olan laktik asitin reaksiyona uğramasıyla oluşuyor. Çünkü çok şey bilen bedenimiz bir sebebi olmadıkça hiçbir şeyi ellemeden bırakmıyor. Madem ki laktik asit bir son ürün olarak hücre içinde kalmaya mahkum, onu yıkmak ya da başka bir ürüne dönüştürmek gerekiyor ki dönüştüğü şey bir şey vesile olsun. İşte bu dönüştüğü şey laktat. Laktat muazzam bir madde. Hemen her gözenekten geçebilme yetkisine sahip, hemen her şeyden daha hızlı bir şekilde hareket edip, yine hemen her şeyden daha çabuk bir şekilde hedefine ulaşıp görevini icra ediyor. Onu mucize bir yakıt olarak düşünebilirsiniz. Kendi metabolizmanızın ürettiği milyon yıllık evrimsel sürecin size bir armağanı. Ben onu roket yakıtına benzetiyorum. Belirli işlemlerden geçerek daha saf ve daha belirgin bir kullanım misyonu var çünkü. Ne demiştim? Laktat hücre dışına çıkarak diğer kas hücrelerine, özellikle dinlenik durumda olan veya uzun mesafe koşullarında ihtiyaç duyacağınız yavaş kas alanlarına, karaciğere, böbreğe, kalbe ve en önemlisi beyne taşınabiliyor. Buna laktat mekiği adı veriliyor. Çünkü bu laktat bu defa gittiği yerde enerji üretimi amacıyla yakıt olarak kullanılıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi çok hızlı hedefine ulaşıyor ve çok hızlı şekilde yakıta dönüşüyor. Sonra ortama tekrar ve tekrar kere laktik asit çıkıyor ve yine laktata dönüşerek döngü tekrarlanıyor. İşte bu laktatı biz kan şekerinizi ölçtüğünüz cihaza benzer bir cihazla ölçebiliyoruz. Kanınızdaki laktatı yani. Bunun çeşitli protokolleri var ve zaman ilerledikçe, egzersiz yükü de arttıkça kanınızdaki laktat seviyesi artıyor. Neden? Çünkü egzersiz yükünün artışı daha fazla enerjiyi daha kısa sürede üretmeyi zorunlu kılıyor. Ve bunun kaçınılmaz sonucu da glikolizin domine ettiği enerji üretimi. Glikoliz sonucu açığa çıkan laktik asit miktarı artıyor. Çok ama çok tekrarlanan bir yanlış var. Mantık yürütüldüğünde hemen çürütülebilecek bir yanlış bu. Bilenler bilir. Kişi düzenli egzersiz yaptıkça ve spesifik koşu antrenmanları ile kendini yüksek tempo koşulları alıştırdıkça kişinin laktik asiti uzaklaştırma kabiliyeti artar denir. Şimdi böyle söyleyince tabii fiyakalı oluyor. İnsanın inanısı geliyor böyle bir cümleye. Halbuki bir düşünün. Biz laktatı nereden ve nasıl ölçüyoruz? Kandan. Madem egzersizle birlikte laktik asiti ve haliyle laktatı uzaklaştırma kabiliyeti artıyor. O zaman günler geçtikçe kanda ölçülen laktat miktarının da artması gerekmez mi? Sonuçta uzaklaştırma kabiliyeti arttı diyoruz değil mi? Halbuki antrene olan bir atletin zaman içinde aynı tempoda koşarken ölçülen laktat seviyesi kademe kademe düşmeye başlar. Çünkü esasında gerçekleşen şey laktatı uzaklaştırma kabiliyetinin artışı değil, laktatı hücre içinde kullanabilme kabiliyetinin artışıdır. Ki bunun yanı sıra önceki podcastlerden de hatırlayacağınız üzere antrene oldukça yağ yakma kabiliyeti de artar atletin ve laktat metabolizmasına dahil olmadığı için daha fazla yağ asidi kullanıldığı durumda üretilen laktik asit miktarı da azalır birim zamanda. Ayrıca Brooks'un ispatladığı son şeye göre laktatın mitokondri duvarından geçerek oksijenli üretim sürecine dahili mitokondriyal aktivasyonu sağlayan enzim mekanizmasını tetiklemekte, genetik düzeyde bir adaptasyona kapı aralamakta. Ki bu da yine aerobik kapasitenin gelişerek laktik asit üretiminin azaltılmasına yardımcı oluyor. Peki tüm bu mekanizmanın en uygun, optimum şekilde işlemesi için neler yapılması gerekiyor? Mesela ne gibi koşu antrenmanları ile biz bu mekanizmayı çalıştırabiliriz? Esasında her türlü koşu antrenmanı sizi daha az laktik asit üreterek daha az hidrojen iyonuna maruz bıraktıracak seviyeye çıkarır. Koşarsınız gelişirsiniz arkadaşlar. Ancak bu gelişim görecelidir. Bazıları ile yıllar alır bu gelişim. Bazı egzersizler ise bu gelişimi çok hızlı açığa çıkarır. Olay kişinin kendini krize sokması ve krizden çıkış yolunu bulabilmesine bağlıdır. VO2 Max podcastlerinde bahsetmiştim. Eğer ki VO2 Max'ınızı kısa sürede arttırmak istiyorsanız, plato olarak da adlandırılan maksimum oksijen alım kapasitenize karşılık gelen tempoda antrenmanlar yapmalısınız. Ve yine o tempoda mümkün olduğu kadar uzun süre kalabilmeyi başarmalısınız egzersizlerde. Mesela maksimal durumu 6 dakika sürdürebiliyorsunuz. İşte bu 6 dakika sürdürebildiğiniz tempoyu setlere bölerek daha uzun süre VO2 max düzeyini koruyabilir ve vücudu bir üst aşama için seferber edebilirsiniz. İşte buna benzer şekilde laktik asit üretiminin de bir eşik değeri vardır. Daha doğrusu öyle olduğu söylenir. Kanınızda ölçülen laktat miktarı, ki milimol cinsinden ifade edilir bu, belli bir tempoya kadar tedrici, yavaş bir şekilde artar. Artış hızı giderek artar ve bir noktada artışın hızı kontrolün dışına çıkar. İşte o kontrolden çıkmadan hemen önceki an sizin laktat eşiğinizi ifade eder. Buna laktat threshold da deniyor, ki çoğunuz böyle ifade ediyorsunuz. Yine az önce ifade ettiğim, yanlış olduğunu düşündüğüm yaklaşımdan yola çıkacak olursam, laktat eşiğine çıkılarak yapılan koşullarda vücuda üretilen laktik asidi hızlı şekilde uzaklaştırma yeteneği kazandırıldığı iddia edilir. Halbuki kazandırılan şey bu değildir. Neyse, daha az iddialı konuşayım. Kazandırılan şeyin laktik asidi uzaklaştırma yeteneği olmadığını düşünüyorum. Kazandırılan şey laktik asidin fazlaca üretilmeye başlandı ve hücre dışına çıkan laktatın da fazlaca ölçülmeye başlandığı bu aşamada koşulan süreyi arttırarak, tıpkı VO2 max antrenmanlarında olduğu gibi yani, üretilen laktatı daha yüksek oranda mitokondriye taşıyabilmektir. Ve hücre içinde artan hidrojen iyonunun yol açtığı toksik birikim ve sağlık açısından tehlikeli ortamı gören yönetsel organın homeostazi tekrar tesis edebilmek için, yani bu maksatla adaptif adımlar atarak hücreleri daha yüksek oranda oksidatif fosforilasyona yönlendirmesidir. Ki bu da tekrar tekrar kontrollü krizlere sokulan bedenimizin bir çıkış yolu bulması anlamına gelir. Öldürmeyen acı güçlendirir. Bu krizin en optimum noktası işte laktat eşiği denilen seviyedir. Eşiğin altı, krizin şiddetinin düşük olduğu ve adaptif gelişim için baskılamanın güçlü olmadığı alanı, eşiğin üstü ise baskılamanın yüksek olduğu ve belirli ölçüde hücresel hasara yol açan alanı ifade eder. Eşik üstü egzersizler her ne kadar geliştirici yanları olsa da yeterli süre sürdürülemezler ve yıpratıcı sonuçlar doğurabilirler. Laktat threshold fenomenini ün kazandıran nitelikler kısaca bu şekildedir. Podcast'in sonuna geldik. Bu bölümde laktat denilen maddenin gayet faydalı bir ürün olduğunu ve bilinenin aksine hücre içi ve dışındaki her gözenekten geçerek ihtiyaç duyulan yere gönderilebildiğini aktardım. Laktat sadece hücre dışına çıkarak kan yoluyla başka hücre ve organlara taşınmıyor. Aynı zamanda üretildiği hücre mitokondrisine geçiş yapıp enerji üretimine dahil oluyor. Oksijenli enerji üretimine. Yani kapasitemiz yetmediği için anaerobik süreci işletip ortaya çıkardığımız bir madde dönüp dolaşıp aerobik sürece eklemlenebiliyor. İşte bu beceriyi açığa çıkarmak için de onu en optimum düzeyde ürettiğimiz egzersiz yüküne bedenimizi alıştırmamız gerekiyor. Ki işte o optimum düzeyde laktat eşiği adı veriliyor. Gelecek bölümde laktat eşiği muammasını detaylandıracağım. Şeytanın avukatlığına soyunacağım. Belki de öyle bir şey hiç yoktur, eşik yani. Her neyse, gelecek bölümde görüşünceye değin keyifli dinlemeler.